Ayrım 2, sayfa 20. Saz şairi. Azat kapının işiğine oturmuş, kendi kendine mırıldanıyordu. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik, derdim bana yetiyor. Oysa henüz dert tasa yaşayacak, yaşa yerimmemişti. Toy masum bir küçük kızdı o. Ama şu iki keklik türküsü yok mu? O türküyü her söyleyişte içinde, bir yerlerinde sanki minik böcekler varmış gibi bir şeyler kıpırdar, onu coşturur, böylece mırıltıdan şarkıya geçerdi. Şimdilik bildiği tek türkü buydu. Ancak ağzını açıp şarkı söylediği vakit sesi kıyı kasabasından dalgalana dalgalana yayılır, ta uzaktaki adanın yamaçlarında yankılanırdı. Öyle içten, öyle coşkuyla söylerdi ki dinleyenler zengin bir şarkı dağarı olduğunu varsayarlardı. Sonra bir gün yine böyle güneşe, denize karşı oturmuş türküsünü mırıldanıyordu ki uzaktan sazıyla Tabit amcanın ona doğru geldiğini gördü. Bu insan küçük kızın çok saygı duyduğu ve onunla aynı kasabadan oldukları için çok sevindiği bir saz şairiydi. Sazını eline almaya görsün, tüm kasaba halkı işini gücünü bırakır ve bir anda etrafını sarardı. ''Haydi gel benimle'' diyordu Tabit amca. ''Komşu köylerden birinde atışma var. Sazını, sesini en iyi konuşturan kazanacak. Gel, hem senin için de hoş bir deneyim olur.'' Azatçığın içi hopur hopur hopur dedi birden ve ne onur diye düşündü. Tabit amca gibi önemli bir ozan müzisyen beni yanında götürmek istiyor. Tabit amca ise sözlerini şöyle sürdürdü. ''Hem sen doğayı çok seviyorsun küçük kız. Yarışma badem bahçelerinde yapılacak.'' Uçtu bu sözlere Azat. Badem ağaçları mı diye geçirdi içinden. Uf, onlar şimdi gelinler gibidir. Her ilkbahar doğa onların er çiçekleriyle uyanır kış uykusundan. Bu tümceyi çarçabuk geçirdi usundan ve tamam geliyorum dedi. Sonra atladı Tabit amcasının atının terkisine ve ver elini badem bahçeleri. Ne hoş, ne çılgın bir görüntüydü bu böyle. Önce kiraz bahçelerinden geçtiler. Tamam, kirazlar da farkındaydı baharın kapıda olduğunun ve 3-5 çiçekle merhaba demeye çalışıyorlardı ilk yaza. Ama bademle öyle mi ya? Onlar kendisi gibiydiler. Güneş yüzünü göstermeye görsün, o nasıl keyifle kekliklerini ya öttürür ya da bir dereden su içirirdi. Bademler de tıpkı küçük Azat gibi güneşe yenik düşerler ve tüm soydaşlarında önce selamlamak, muştulamak isterlerdi ilkbaharı. İşte çiçeğe durmuş bir gelin ordusu ayağa kalkmış, onları bahçenin kapısında karşılıyordu sanki. Küçük kız düş görmediğinden emin olmak için ikide bir kendi kendini çimdikliyordu. Böylece yolun sonuna geldiklerinde çevre köylerden gelen ozanların çoktan toplandığını gördüler. Sazlar, sesler birbirine karışarak ortalığı inletiyor, çınlatıyordu. Küçük Azat çiçekleri, dalları birbiriyle sarmaş dolaş olmuş iki badem ağacının arasına yerleşti. Buradan hem her şeyi, herkesi görebiliyor hem de müziği güzel algılayabiliyordu. Ve yarışma, atışma tüm hızıyla sürüyordu. Sonra birden tam önünde bembeyaz, güzel bir kısrak belirdi. Belirdi çünkü kimse ama kimse geldiklerini fark etmemişti. Ne kısrağı ne de sırtında taşıdığı saz şairini. Kızcağız şaşkın, adeta dili tutulmuş izliyordu. Alnı kızıl kan rengi sakarlı, beyaz kısrak, önce eğilip yavaşça sırtındaki paha biçilmez yükünün, odanının yere inmesini sağladı, sonra sahibini dinleyecekmiş gibi kıpırdamadan durdu. Kalabalık ve ozanlar artık bütünleşmiş, hep birlikte söyleşiyorlardı ki yeni gelen sazının tellerine dokundu. Birden Azad'ın etrafındaki her şey ama her şey silindi. Yalnız kendisi sazı gibi ince ozan ve alnı kızıl sakarlı ak kısrak kalmışlardı. Ozanın elinde saz sanki bir kuş olmuş şakıyordu. Sesi sazı, omuzlarına inen kadife gibi parlak siyah saçları bir bütün olmuşlar, alabildiğini uçuyorlardı şiirin ve müziğin kanatlarında. Bu böylece ne kadar sürdü bilinmez, ozan birden küçük kızın önünde eğilip onu selamladı. Kısacık bir an göz göze geldiler. Daha önce hiç böylesi bir şey yaşamamıştı kızcağız. Allak bullak oldu. Ozanın kıvılcımlar saçan gözleriyle çarpışınca bakışları. Tam ağzını açıp bir şey söyleyecekti ki, kendini güçlü, çok güçlü bir sesle iki keklik türküsünü söylerken buldu. Kalabalık ve saz şairleri solukları kesilmiş gibi onu dinliyorlardı. Birden sustu küçük kız. Susmasıyla birlikte dinleyiciler coşkuyla bağırmaya, devam, devam diye tempo tutmaya başlamışlardı. Ama büyü bozulmuş, kız susmuştu. Şaşkın bakışlarla etrafını tarıyor ve ozanını arıyordu o. Nerede o, nerede, nereye gitti diye bağırmaya, çırpınmaya başladı. Onu buralara sürüklediği için suçluluk duyan Ozan Tavit, çıktı kızı kenara ve ''Kim nerede Azat? Herkes burada, henüz kimse bir yere gitmedi ki.'' dedi. Ama kızcağız konuşulanları duymuyor, çılgın gibi aranmayı sürdürüyordu. ''O nerede? Benim Ozan'ım nerede, görmediniz mi?'' Alnı al sakarlı ak kısrağı ve elinde sazıyla gelen Ozan'ı görmediniz mi? O vakit köylüler ve saz şairleri bu işte bir gariplik olduğunu sezinleyip, sessizce bakışları aracılığıyla sözü Ozan Tavit'e verdiler. O da şöyle açıkladı garip olayı. Senin sözünü edip anlatmaya çalıştığın Ozan'ın adı Veysel'dir. Daha doğrusu Veysel'di. Böyle diyerek küçük Azat'ı gördüğü gündüz düşünden uyandırmaya çalıştı. Sonra sürdürdü anlatmayı. Bizleri bırakıp gideli 10 yıl kadar oluyor. Dağın arkasındaki köyün beyi o zamanlar düğününde saz çalsın diye çağırmıştı Veysel'i köyüne. Beyin küheylanı Veysel'in kısrağına sevdalanınca ortalık karışmış, ne Veysel kısrağından ne de kısrağı Veysel'den vazgeçemeyeceği için beyle at sırtında dövüşe tutuşmuşlar. Ozan ne bilsin kılıç çakırdatmayı? Yenik düşmüş tabii. Kısrak sahibinin ölmek üzere olduğunu duyumsayınca başıyla vurarak beyi atının sırtından düşürmeyi başarmış ama alnının ortasına yediği kılıç darbesiyle oracağı Veysel'in yanına cansız serilmiş. O gün bugün onları ne gören ne de bilen var. Bir kısım köylü onların birlikte ölüp birlikte gömüldüğünü anlatır. Kimilerine göre ise ölmemişler, köy köy gezerler, saz şairlerinin karşılaşmalarını, yarışmalarını izlerlermiş. Tavit anlata dursun. Küçük Azat birkaç saat önce buraya gelen küçük kız değildi artık. Bir genç kızdı o ve bir an önce Ozan'ın gösterdiği yoldan yürüyüp gitmesi gerektiğini duyumsuyordu. Hatta duyumsamaktan öte emindi. İçinde, ta içinde önüne geçilemez değişimler olmuştu. Ozanlar birden genç kızın artık aralarında olmadığını fark ettiler. Ve uzaktan badem ağaçlarının yaslandığı amacın gerisinden onun güzel Davudi sesini duydular. İki de keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik, derdim bana yetiyor. Annesine kara haber gidiyor. İki de keklik, bir derede su içer. Dertli de keklik, dertsizlere dert açar. Buna da yanık sardağı derler, tez geçer. 2003 Valens. Doktor Bey. Haydi, doktorunuz geldi. O yani Doktor Bey sokağımıza böyle girerdi. Bu iki sözcüğün arkasından bir de üçüncü sözcük çıkardı ağzından ama bu sonuncusunu sanırım ben dahil hiç kimse anlamazdık. Üstünde de durmazdık. Nasıl dilerse öyle bağırsın. Doktor beyimiz gelmişti ya, önemli olan onu sektirmeden her gün aynı saatlerde mahalleye gelmesiydi. Üstelik geliş zamanını da öyle iyi ayarlardı ki tam bebeler öğle uykusundan uyanıp evin altının üstüne getirecekken kurtarıcımız gelir ve evlerin dekorasyon değiştirme sürecini geciktirmeyi başarırdı. Onun tok sesini duyunca, yani özellikle bizim sokağın genç anneleri uzun bir ipin ucuna bağlı sepetlerimizi pencereden sarkıtır, sabırla doktor beyin viziteye çıkmasını beklerdik. Bizler sabırlıydık, ya çocuklar? Onlar da öyle. Dur çocuğum deyince dururlar mı sanıyorsunuz? Başlarlardı, hep bir ağızdan cıvıldaşmaya, minik serçeler gibi ötüşmeye. Doktor amca önce bize gel, doktor amca bizim ev arabana daha yakın ya da lütfen doktor amca benimki çok sütlü olsun. Biz de çocukları desteklerdik. Evet, evet doktor bey, ne olursunuz önce bizimkileri verin. Karşı komşu bir üsttekini bastırmak için daha tiz bir sesle haykırırdı. Bakın doktor bey, şöyle sütlülerinden verirsen 4 tane alacağım bugün. Böylece sokak birden canlanırdı. Çocuklar uyku sersemliğinin üzerlerinden atarlar, iştahlı mısırlarını dişlerken de yeni afacanlık planları kurmayı sürdürürlerdi. Anlatmaya çalıştığım bu sevimli olay yalnızca yaz ayları için geçerliydi. Çünkü yazın mısırcılık yapan doktor bey kışın modada bir yolun ağzında kestane satardı. Hava sokağa çıkmak için çok uygun olmasa bile doktor beyin kestanelerini tatmak için dışarı çıkardım. Oğlumun elinden tutar, keyifli keyifli onun durduğu köşe başına doğru ilerlerdik. Bir de bakardık yazın mısır abonesi olanlar bu kez de doktor amcadan kestane kebap almak için kuyruk olmuşlar. Doktor bey bir yandan alıcılarıyla ilgilenir, bir yandan avızı çıktığı kadar bağırırdı. Kestane kebap, yemesi sevap ya da hadi yetişen alıyor. Doktor beyiniz şimdi de burada hizmetinizde. Sonra yine kestaneci sözcüğünün arkasına başka bir sözcük ekleyerek alıcı toplamayı sürdürürdü. Her şey güzel hoştu da iki şey aklımı kurcalıyordu. Öncelikli olanı doktor beye bu adı kim ya da kimler vermişti? Bu soruya kendimce bir açıklama bulmuştum. belki kalın camlı gözlüğü ya da çocukların yaramazlığa başlamalarından az önce Hızır gibi imdada yetişmesi nedeniyle birileri ona bu adı vermiştir diyordum. Ama içimden bir ses işin aslında böyle olmadığını yineliyordu. Bir diğer konu ise azıcık kişiseldi. Şöyle ki benim gibi yeni sözcükler öğrenmeyi hastalık derecesinde çok seven biri için sürekli duyduğu yabancı sözcüklerin kaynağına bir türlü inememek rahatsız edici bir durumdu. Ancak buna nasıl, nereden ve kimlerden bilgi edinerek çözüm getirebileceğimi bilmiyordum. Doğal ki doktor beye sordum. O tuhaf tuhaf yüzüme baktı ve "Mısırlarımı, kestanelerimi seviyorsunuz değil mi?" Suçlu suçlu "Evet" dedim. O da "Tamam işte, benim için önemli olan sizleri memnun etmek. Evet de ben dil ve sözcük öğrenmeyi çok severim" diye azıcık üstelemeye çalıştıysam da pek başarılı olamadım. "Ne sattığımı anlıyorsun değil mi? Beğeniyorsun da. Önemli olan budur" deyip son noktayı koyarak beni susturdu. Derken birkaç yıl önce tam karşı daireme genç, çok genç bir Rum çift taşındı. Yeni komşularım çok sevimli ve güler yüzlü insanlardı. Bir de küçük oğulları vardı, şirin mi şirin. Mutfağımın ışığını görür görmez mutfak balkonuna fırlar ve "Tia, Tia, Tia Kula" diye bağırırdı. Adı Costa olan bu minik oğlan çocuğu kısa bir sürede oğlumun ve benim gözdemiz oluvermişti. Arada bir oğlum sırf Costa'nın sesini duyabilmek için mutfağın ışığını yakar. Bir iki "Tia, Tia" bağırdıkça biz de "Oriste" diye yanıtlardık. "Oriste" yani ne var demeyi biliyordum da Tia'nın ne anlama geldiğini bilemiyordum. Annesine sordum. "Teyze" demekmiş. "Tia Kula da teyzeci." Aradan birkaç ay geçti ve yeniden yaz geldi. Yaz yani doktor beyimizin vizite mevsimi. Yeniden oğlumla doktor beyin yolunu gözlemeye başlamıştık. Böylece bir akşamüstü onun uzaktan bile tınlayan sesini duyduk. "Hayde, yaz geldi, doktorunuz geldi." "Oh, ne hoş" dedim içimden. Yazla birlikte sokağımızın neşesi geri geldi. Birden komşumun sesini duydum. "Kirya Yatro" diye sesleniyordu bizim 40 yıllık doktor beye. "Kirya Bay" demekti ya öteki sözcük. "Ah, anladım" diye bağırmışım elimde olmadan. "Yatro, doktor demek. İşte doktor beyin mahalleye girerken kullandığı gizemli sözcük buydu. Yatronuz geldi." Aradan bir süre geçti. Bir akşam karşı dairede olağan dışı bir hareketlilik vardı. Daire kapıları açılıyor, kapanıyor, mutfakta birileri koşuşturuyor. İlginç olanı mutfağımızın ışığı yandığı halde Costa'nın "Tia, Tia"sını duyamamıştık. Birden "Ah" dedim oğluma, "sanırım Costa hasta. Karşı evdeki kaynaşmanın nedeni bu." Sırtıma bir hırka alıp doğru karşı daireye. Komşum kapıyı açtığında gördüklerim beni öyle şaşırttı ki "Aa" diye bağırmışım. Odanın ortasında koca koca iki leğen su. Birinin buğusu tütüyor, belli ki epey sıcak. Ama beni "aa" diye bağırtan su dolu leğenler değil, doktor beydi. Evet, doktor bey bizim Costa'yı kucağına almış, su dolu leğenleri batırıp çıkarıyordu. Bir yandan da "hadi pedimo, haydi mikromu" deyip duruyordu. Yani "hadi çocuğum, hadi küçüğüm" diyerek Costa'nın ateşini düşürmeye çabalıyormuş. Derken bizim Costacık birden beni fark etti ve "Tia, Tia" diyerek kollarıma atıldı. O anda da odada bir bayram havası esmeye başladı. Çığlıklar atılıyor ve tüm aile doktor beyi kutluyor, teşekkürler ediyor. Bir iki mahcup ağzının içinden bir şeyler mırıldanırken komşumun "Efaristo Kirya Yatro" yani "teşekkür ederim doktor bey" dediğini duydum. Başımı doktor beyden yana çevirince de göz göze geldik. Kalın camlı gözlüklerin arkasından beni şöyle bir süzdü ve "Öğrenmek istediğin sözcükleri bir bir çözdün değil mi? İşte bir gizde benden sana. Bir zamanlar Atina'da çocuk doktoruydum. Ama kendi öz oğlumun derdini umar bulamayınca mesleğimi bırakıp Türkiye'ye geldim. Hiç değilse burada mısırlarım ve kestanelerim çocukları mutlu ediyor. Ama" dedim kekeleyerek, "Costa'nın hayatını kurtardınız. Ne yazık ki bu sözlerim ona ulaşamadı. Çünkü doktor bey çoktan vizitesini bitirip gitmişti. 1987, Moda, İstanbul. Armağan. Konservatuvarı bitirip diplomalarını aldıkları günden beri görüşememişlerdi. Her ikisi de yaşamlarını müzikle sürdürmeye karar verince yolları ayrılıverdi. Biri cellist, diğeri piyanistti. Yani iki farklı ve zor müzik aleti. Ancak her ikisi de hırslıydı. Yaşamlarında yalnızca müzik, müzik, müzik olacaktı bundan böyle. Bu bağlamda okulun kapısında vedalaşıp ayrılmaktan başka yapacak bir şey kalmıyordu. Cellist, yani biyolonsel sanatçısı ondan, yani piyanistten ilk mektubu aldığı gün Almanya'da bir turnedeydi. Arkadaşı onu kutluyor ve "yüreğim hep seninle, sonsuza kadar" diye noktalıyordu. Kağıdın en altına ilk bakışta dikkat bile çekmeyen kısa bir not düşmüştü. Üzgünüm, konserine gelebilmeyi çok isterdim ama bu aralar biraz keyifsizim. Tamam diye düşündü Beriki. Başladı yine kadınca kaprislerini. Aynı okul zamanı yaptığı gibi amacı beni kendisini aramaya zorlamak. Ve turnesini, konserlerine devam etti, piyanist kızı hatırına getirmeden. Sonra ikinci mektup geldi. Bu kez violonsel bir virtüözümüz bir dizi konser vermek için Fransa'ya çağrılıydı. Sahneye çıkmadan 5 dakika önce eline bir zarf tutuşturdular. Pullara ve damgaya şöyle bir göz gezdirdi. İlginç, bizimki İsviçre'ye gitmenin bir yolunu bulmuş demek ki diye aklından geçirip mektubu açamadan soyunma odasında bırakıp sahneye fırladı. Schumann'ın violonsel piyano konçertosunu yorumlarken aklına kuliste bıraktığı zarf geldi. Konser tam bir başarıydı. Konçertonun bitiminde Fransız dinleyiciler ayağa kalkmış, biz, biz, tekrar, tekrar diyerek alkışlarla tempo tutmaya başladıklarında o nedense birden konservatuvar yıllarında sevgilisi piyanist Janet'le yorumladıkları Camille Saint-Saëns'ın piyano violonsel için yazdığı küçük bir parçayı anımsadı ve izleyicilerin alkışlarını yanıtladı. İşte o an yeniden aklına soyunma odasında onu bekleyen zarf geldi. Fransızların tüm ısrarlarına karşın yeniden sahneye çıkmak yerine kulise soyunma odasına gitmeyi yeğledi. Bu kez biraz daha merakla açtı elindeki zarfı. Kısa ama sevgi doluydu elinde tuttuğu kağıt parçası. Biliyor musun, senin oralarda olduğunu bilmek bana gayret verdi. Böylece girdiği burs sınavını üstün başarıyla kazandım. Şimdi Cenevre'de yüksek piyano eğitimime devam ediyorum. İkimizin aynı anakarın havasını soluyor olduğunu bilmek bile girdiğim savaşı sürdürebilme morali gücü veriyor bana. Piyano mu anımsadın mı? Sanki buralarda piyano yokmuş gibi onu da sırtlayıp getirdim. Ne olsa tüm konservatuvar yılları boyunca o beni sırtında taşıdı. Hem de bu koca kutu benim gizlerimi paylaştı. Şimdi çalışmak için başını her oturuşta okul yılları bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyor. Belki bir gün yeniden piyano, violonsel ikilimize kaldığımız yerden devam ederiz. Kim bilir? Mektup bu kadarcıktı ama yine en altta minik bir dipnot vardı. Rahatsızlığım konusunda telaşlanma. Burada hekimler daha umutlu. Violonselini kutusuna koyup partisyonlarını toplarken yeniden düşünmeye başladı. Bu kız asla sayfayı çevirmeyi öğrenemeyecek. Ona kızım o yıllar çoktan tarihe karıştı anı oldu demek isterdim. Ya da ne bileyim ben artık evli barklı bir adamım. Öylesine süren bir ortaklık işte. Ama müzik yaşantımı iyi koşullarla sürdürebilmek için yapılmış bir evlilik diye de eklemek isterdim. Ama nedense bulunduğu yerin adresini yine belirtmemiş. Sonra kendi kendini rahatlattı. Telaşlanmaymış. Neden telaşlanayım ki? İşte ne güzel İsviçre'lere gelmiş, müzik eğitimini de sürdürdüğüne göre yaşantısı oldukça iyi. Keşke ilgimi çekmek için hastalık dışı bir yol bulabilseydi. Böylece turnelerini ve konserlerini sürdürdü. Konserler bitip Türkiye'ye döndüğünde çalışma masasında onu bekleyen bir zarf vardı. Pullar ve Damga ona yabancı değildi. Tamam dedi, bizim çılgın piyanistten haber var. Üstelik gönderen köşesinde nereden geldiği belirtilmiş, güzel. Böyle diyerek özenle zarfı yırtmamaya çalışarak açtı. Bu kez mektup biraz daha uzuncaydı. Seni çok özlemiştim. İsviçre'ye geliş biraz da bu nedenleydi. Yoksa İstanbul'da sağlığım konusunda artık yapılacak bir şey kalmadığını biliyordum. Yine de bir umut. Belki seninle aynı anakarada olmak beni bir süre daha yaşama bağlayabilir diye yollara düştüm. Duyduğuma göre şimdilerde sana eşlik eden piyanistinle evlenmişsin. Seni yürekten kutluyor ve sana ömrümün, vücudumun bir parçası olan piyanomu evlilik armağanı olarak bırakıyorum. Hoşça kal, mutlu, başarılı yaşa. Bu kez altta dipnot yoktu. Ancak zarfın içinde not niteliğinde ikinci bir kağıt vardı. İstanbullu piyanist Janet Agoria'nın aramızdan ayrılışını üzülerek bildiririz. İlişikteki mektuptan da anlayacağınız gibi burada sizi bekleyen bir eşyanız var. Başsağlığı diler, eşyanızı en kısa zamanda gelip almanızı rica ederiz. Saygılarımızla. Cenevre Onkoloji Hematoloji Kliniği Yönetimi. Bal kabakları. Anneannem Arşalus Yayam'ın anısına. Küçücüktü ama her şeyi gördü. Oysa görmek için değil, oynamak için çıkmıştı kapının önüne. Evleri Sakarya Nehri'nin kıyısındaydı. Bahçenin sınırı nehirdi. O da her sabah evden çıkar, Sakarya'ya koşar, nehrin uygun bir yerinde keşfettiği kayaya oturup ayaklarını buz gibi suya sallandırırdı. Sabahları günlük gezisine çıkmadan önce duymayı en çok sevdiği ses annesininkiydi. Her sabah anneciği o çıkarken arkasından seslenirdi. Arşalıyız kızım, nehir kenarında dikkatli yürü yoksa suya düşersin. Arşalıyız hem kıs kıs güler hem de anasını yanıtlardı. Peki Mayrik, çok dikkat ederim. Oysa annesi onun nerelerden atladığı bilse bir daha sokağı düşünde bile göremezdi. Annesinin, babasının ve kardeşlerinin göz bebeğiydi o. Nasıl olmasın, abinden 13 yıl sonra dünyaya gelmişti. Yani Vartan'ı dünyaya getiren annesi 4 yıl sonra Zaruhi ablasını, 2 yıl sonra da Sesrak abisinin kollarına almıştı. 3 çocuklu ve çok mutlu bir aile olan Aşıl Uysun anasıyla babası, artık bizim çocuğumuz olmaz derken anası Manik Dudu'nun karnı şişmeye başlamış, babası garabet telaşlanıp karısını İzmit'e hastaneye götürdüğünde 3 kardeş tir tir titreyerek ana babasının geriye dönmesini beklemişti. Onların evden uzak geçirdikleri 10 gün boyunca çocukların büyüğü Vartan, kardeşlerini biraz baba, biraz abi olmaya çalıştı. Zaruhi o sıralar 14'üne yeni basmıştı. Vücudundaki değişimleri heyecanla izliyor, bir yandan da Krikor ile Sakarya kıyısında buluşmalarını daha heyecanla, sabırsızlıkla beklediğini duyumsuyordu. Bir de ortanca vardı, Apel. Bu çocuk çılgın bir doğa sevdalısıydı. Sakarya kenarına iner, saatlerce nehrin akışını izler ya da komşunun oğlu Hüsrev'le ortaklaşa bahçede bir şeyler ekip biçmeye uğraşırlardı. Hüsrevgillerin bahçesiyle Apel'lerin bahçesi öyle iç içe girmişti ki sınır filan ortadan kalkmıştı. Zaten Hüsniye teyze ile Manlik Hatun'un yediği içtiği ayrı gitmezdi. Oğulları bahçede koşuşurken bir tek cümle gider gelirdi aralarında. ''Bana bakın, düzgün oynayın, bal kabaklarını ezerseniz babanız da sizi ezer, ha?'' Bu ses bazen Hüsniye Hanım'a, bazen Manlik Hatun'a aitti. 10 gün sonra erip de Garabet Efendi ile Manlik Hatun mahalleye geri döndüklerinde konu komşu kapıya döküldü. İleriki evden Hanife teyze yaşına bakmadan koşmaya çabalıyor, bir yandan da ''Neymiş kız, karnında ne derdin varmış?'' diyor. Hüsniye Hanım ise hem Manlik'in atlı arabadan inmesine yardım ediyor hem de onu soru yağmuru tutuyordu. ''Neymiş, neymiş Allah sen?'' ''Hep dümbelek gibi karından mı gezineceksin? Deyiversene kız!'' diyerek sıkıştırıyordu arkadaşını. Derken Garabet Ağa'nın gür sesi sokağa inletti. ''Ey komşular! Duyduk duymadık demeyin. Manlik Hatun gebedir. Bana bir çocuk daha hediye edecektir.'' Bir anlık sessizliğin arkasından alkışlar, çığlıklar duyuldu. ''Yaşasın yahu! İyi olacak vallahi. Çoktandır bebe sesini hasrettik.'' Böylece garabetgillerin evine doluştular ve gece boyunca bu bebeğin gelişine yediler, içtiler. Komşu Hüsniye teyze hemen bir bal kabağı kesti, şekere yatırdı ve geç vakit şerbetler içilirken bal kabağından yapılmış bol cevizi tatlılar yendi. İşte küçük Aşıl Uysun aileye katılma öyküsü böyle. Böyle olunca da bu küçük tekne kazıntısı konu komşunun maskotu olup çıktı. 7 yıl su gibi aktı. Şu yaz bir geçsin, Aşıl Uysun da artık okulu olacak diyordu anası. Yaz bitmedi, bitemedi. Bir gece sabaha karşı Aşıl Uys, 3 ev ötede oturan yengesi gelin evinden yükselen çığlıklarla uyandı. Şafak henüz söküyordu. Yavaşça yatağından kalktı, çiçekli şalvarını ayağına geçirdi ve doğru bahçeye koştu. Çocuksu bir içgüdüyle nehir kenarındaki adını bile bilmediği geniş gövdeli ağaca tırmanıp dallarının arasına gizlendi. Gökyüzü ağarmıştı ki birden her şeyi gördü. Bağırmak için ağzını açtı ama içinden bir ses bağırmaması gerektiğini fısıldıyordu. Boynundaki yemini ağzına tıkaş gibi tıkadı. 2 kişi eniştesi Kevork'u kollarından tutmuş sürüklüyorlardı. Sonra getirip bahçede, hem de herkesin ortak kullandığı bahçede bir ağaca bağladılar. ''Aa, o ne? Sirvart yengem geceliğini giymemiş anlaşılan.'' diye düşündü. Aşıl Uys ama kollarından çekiştiren adamları görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Çünkü adamlar yengesini yere yatırıp üstüne çıkıp çıkıp indiler. Sirvart çığlık attıkça da kollarını ve dilini kestiler. Yengesi artık kıpırdamıyordu. Birden adamlardan birinin elinde Sirvart yengesinin uzun saçlı başını gördü. Gövdesiz kafayı eniştesinin yüzüne vurup Sakarya'ya fırlattılar. Aşıl Uys olduğu yerde kaskatı kesilmişti. Adamlar eniştesinin kollarını çözmek yerine ellerindeki bıçaklarla doğrayıp onu da yengesinin arkasından Sakarya'nın sularına attılar. Aşıl Uys, annesinin ve Zaruhi ablasının çığlıklarını duyduğunda güneş iyice yükselmişti. Oturduğu dola yapışmış bir böcek gibi hissediyordu kendini. Annesi de tıpkı yengesi gibi çırılçıplaktı. Biraz önceki adamların Mayrik ebesini ve Zaruhi kuyruğunu yere yatırdıklarını gördü. Anlamıştı. Birden ağaçtan yere atladı ve ''Hüsniye teyze, Hüsniye teyze!'' diye deli gibi bağırarak Hüsrevgillerin evine doğru koşmaya başladı. Adamlardan en genç olanı da peşinden. Hüsniye teyzelerin bahçe kapısına vardığında birden Vartan abini elinde tüfekle gördü. Gerisini hatırlamıyordu. Gözlerini açtığında başucunda Hüsniye teyzesi, Hamdi amcası ve Hüsrev vardı. ''Çabuk kızı al yola çık.'' diyordu Hüsniye Hanım. ''Tamam, tamam, yanıma alırım.'' dedi Hamdi Bey. karısı bu fikre karşı çıktı. Hayır, yanına almayacaksın. Bal kabaklarının altına koyacaksın. Arşalıyus çok korkunç şeyler olduğunu hissetti, ağlamaya başladı. Ben gitmek istemiyorum. Burada Mayri'yi ve Kuri'yi bekleyeceğim, dedi. Ama kimse onu dinlemiyordu. Evde inanılmaz bir koşuşturma başlamıştı. Bir ara kulağına şu sözler çalındı. Sakın kıza babasını ve Apel'i kestiklerini söyleme Hamdi. Yeniden bayılmıştı. Bir sarsıntıyla kendine geldi, gözlerini açtı. Bir yerlerden ışık sızıyordu. Elleriyle yoklayarak üstünü örten şeylerin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bal kabakları, üstüme bal kabakları koymuşlar diye bağırdı. O sırada sağ ayak bileğinde inanılmaz bir acı duydu. Bayılmadan önce duyduğu son şey Hamdi amcasının sesiydi. Ulan it, çek elini çocuğun ayağından, yoksa bu tüfekle seni gebertirim. Ve bal kabakları İstanbul'a doğru yola çıktı. 1977, Moda, İstanbul.